Federal Hazine Bakanı Josh Frydenberg, hükümetin COVID-19 test harcamalarını iş için kullanan işletmeler ve bireyler için vergiden düşürülebilir yapacağını söyledi. Etiyopya'da 35. Afrika Birliği zirvesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Hulusi Akar da koronavirüse yakalandığını açıkladı. Federal Maliye Bakanı Josh Frydenberg pazar gecesi attığı tweetinde ismi açıklanmayan bir liberal bakanın başbakana tam bir psikopat diyen kısa mesajları sızdıran kişinin Savunma Bakanı Peter Dutton olduğunu söyleyen eski Dışişleri Bakanı Bob Carr'ı eleştirdi. Dutton iddiaları yalanladı. Mesajlarda ayrıca eski New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian'ın Morrison'a güvenmediği, korkunç bir insan dediği de iddia edildi. Ancak bu mesajları gönderdiğini Berejiklian hatırlayamadığını söyledi. Başbakan yardımcısı Barnaby Joyce'un bir başka sızdırılmış mesaj serisi Morrison'ı ikiyüzlü ve yalancı olarak nitelendirdi. Ancak Joyce yorumlar için özür diledi. Maliye Bakanı Frydenberg, ABC News Breakfast'ta Bob Carr'ın konuyla alakasız olduğunu söyledi. Bob Carr, kendi meslektaşları tarafından narsist ve keyfine düşkün biri olarak tanımlandığı gibi Dışişleri Bakanı olarak bir koltuk israfıydı diyen Frydenberg, şu anda kötü bir alaka yoksunluğu sendromu yaşıyor. Bu tweet'i attı. Peter Dutton bunu tamamen reddetti ve silinmesini istedi diye konuştu. Federal Hazine Bakanı Josh Frydenberg, hükümetin COVID-19 test harcamalarını testleri iş amacıyla kullanan işletmeler ve bireyler için vergiden düşürülebilir yapacağını duyurdu. Önerilen değişiklikler 2021'in başından 2022 mali yılına kadar geçerli olacak ve hem PCR hem de hızlı antijen testlerini kapsayacak şekilde geriye dönük yapılacak. Bu %32,5'luk bir marjinal vergi oranına sahip bir işçinin $20 satın alınan her iki hızlı test paketi için yaklaşık $6.50'lik bir geri ödeme alacağı anlamına geliyor. Frydenberg, testlerin işletmelerin iş gücünü korumalarına ve kapılarını açık tutabilmelerini sağlamalarına yardımcı olmada önemli bir araç olduğunu söyledi.
Rapid antigen tests.
İşletmelerle ilgili amaçlar için yapılan hızlı antijen testleri artık tamamen vergiden düşürülebilir diyen Frydenberg ve yan haklar vergisi bu testleri çalışanlarına sağlayan işletmeler için geçerli olmayacak diye konuştu. Acil olmayan elektif cerrahi işlemlerine New South Wales'ta yeniden başlanacak. Hastanelerde COVID-19 hastaları için yer açma amacıyla bu tür ameliyatlar 10 Ocak'ta askıya alınmıştı. Sağlık Bakanı Brad Hazard, özel hastaneler ve halk sağlığı sektörünün artık pandemi öncesi seviyelerinin %75'ine kadar elektif ameliyatları geri almak için birlikte çalıştığını söyledi. Eyalette COVID nedeniyle 14 ölüm daha kaydedilirken bugün 7437 yeni vaka ve hastanede 2999 kişi var. Victoria ise bugün 5-11 yaş arası çocukların %50'sinin COVID aşılarının ilk dozunu aldığı bir dönüm noktasını geçmeye hazırlanıyor. Başbakan yardımcısı James Merlino, bunun ileriye dönük cesaret verici bir adım olmasına rağmen Victoria'lıları COVID-19'dan korunmanın hala bir yol olduğunu söyledi. Hastanelerinde 638 kişinin COVID tedavisi gördüğü eyalet bugün 7 ölüm ve 8275 yeni COVID-19 vakası kaydetti. Merlino, Victoria'lılara aşılarını yaptırmaları için de çağrı yaptı. Queensland halkının eyalet genelindeki mekanlara girmek için artık check-in uygulamasını kullanmasına gerek kalmayacak. Ancak talep edilen yerlerde COVID-19 aşısının kanıtı yine de gerekli olacak. Eyalette bugün 19 ölüm kaydedilirken hastanelerde ise 663 vakanın tedavi gördüğü belirtildi. Başbakan Anastasia Palaszczuk, sağlık yetkililerinin Queensland'in artık COVID vakalarının zirvesine çıktığına inandığını söyledi. Bu arada Queensland'de öğrenciler bugün sınıflara geri dönüyor ve yetkililer okullarda COVID-19 salgınlarının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Bu arada 443 yeni COVID-19 vakası kaydedilen ve ölüm olmayan Tazmanya'da çocuklar çarşamba günü okula dönmeye hazırlanıyor. Diğer eyaletlerden uzman itfaiyeciler çağrılırken devam eden yangınlar Batı Avustralya çevresindeki kasabaları tehdit ediyor. Bir orman yangını Batı Avustralya'nın güneybatısındaki Hester kasabasını tehdit etmeye devam ederken Denmark'ın güney sahil şeridinde ve Perth'ün doğusundaki Bruce Rock bölgesinde başka yangınlar da sürüyor. Perth'ün yaklaşık 200 kilometre doğusundaki Bilberin, Barbakin ve Cregan bölgeleri için acil durum uyarısı yapılırken bölge sakinleri bulundukları yerleri terk etme konusunda çok geç kalmamalarına ilişkin uyarılıyor ve mümkünse hemen bölgeden çıkmaları söyleniyor. İtfaiyeciler pazar gecesi yangını çevreleme hatlarını güçlendirdi. Ancak orman yangını kontrolden çıkmış ve öngörülemez olarak adlandırılıyor ve doğu-kuzey yönünde hızla ilerliyor. Tazmanya Liberal Milletvekili Bridget Archer, konuyla ilgili tartışmalar sürerken federal hükümetin dini ayrımcılık tasarısına karşı oy kullanacağını söyledi. BES üyesi LGBTIQ artı öğrencilerini koruyan eyaletin ayrımcılıkla mücadele yasalarını geçersiz kılacağı endişelerini öne sürerek önerilen yasayı mevcut haliyle destekleyemeyeceğini söyledi. Archer'ın bu açıklaması federal muhalefetin Başbakan Scott Morrison'a öğrencilerin cinsellik veya cinsiyet kimlikleri temelinde haksız bir şekilde ihraç edilmemelerini sağlamak için tasarıda değişiklik yapmaya çağırdığı sırada geldi. İşçi Partisi'nin iletişim sözcüsü Michelle Rowland, partisinin tasarıyı inceleyen iki komitenin önerilerini hala dikkate alırken öğrencileri korumanın iki partili destek alacağını söyledi. Bunu çok dikkatli bir şekilde incelemek isteriz. Bu karmaşık bir alan ve bu konuda belirli görüşleri olan insanlar tarafından açıkça derinlemesine incelendi. Çok çeşitli kanıtlar sunuldu diyen Rowland, yani tam olarak biz bu ilkeler tarafından yönlendirileceğiz. Ancak bunun değişikliklerde kendini nasıl gösterdiğini normal toplantı süreçlerimiz aracılığıyla ele alacağız diye konuştu. Bu komitelerdeki İşçi Partisi milletvekilleri ve senatörler bazı küçük ve teknik değişikliklere tabi olmak kaydıyla tasarının kabul edilmesinden yana olduklarını söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba halkı yakında yapılacak bir Rus işgaliyle ilgili kıyamet tahminlerini görmezden gelmeye çağırdı. Attığı tweette Ukrayna'nın güçlü bir ordusu, benzeri görülmemiş uluslararası desteği ve Ukraynalıların ülkelerine olan inancı var diyen Kuleba, "Düşman bizden korkmalı, biz değil," diye de ekledi. Bir hafta önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski de ülkenin batan bir Titanik olmadığını söylemiş ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetini ve medyasını paniği körüklemekle suçlamıştı. Amerikalı yetkililer Moskova'nın ihtiyaç duyduğu askeri gücün %70'ini topladığı için Rusya'nın Şubat ortasına kadar Ukrayna'yı tam ölçekli bir işgale hazır olabileceğini ileri sürüyor. Ayrıca bir işgalin 50 bin kadar sivilin ve 25 bin Ukraynalı askerin ölümüne yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuluyor. 5 Şubat Cumartesi günü Etiyopya'da yapılan bir zirvede toplanan Afrika Birliği liderleri kıtada artan darbeler, COVID-19 ve iklim değişikliğiyle boğuşurken uluslararası sahnede daha büyük bir rol almak için çağrıda bulundu. Birlik, bölgesel işbirliğini geliştirmek için 20 yıl önce kurulmuş ancak son 1,5 yılda 6 darbe veya darbe girişimi karşısında çok az adım atabilmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres liderlere video bağlantıyla seslendi ve Kasım 2020'de patlak veren ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Etiyopya ihtilafına ateşkes çağrılarını yineledi. Bu arada Afrika Birliği İsrail'in gözlemci üyeliğinin askıya alındığına ilişkin bir kararın henüz alınmadığını da bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüsün omikron varyantına yakalandığını açıklamış, hastalığı hafif geçirdiğini belirtmişti. Dün de Twitter üzerinden son durumla ilgili paylaşım yapan Erdoğan, evde çalışmaya devam ettiklerini açıkladı, bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımızı evden devam ediyoruz diye yazdı. Erdoğan'ın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Perşembe günü Ukrayna'ya resmi bir ziyarette bulunmuştu. Ziyarette Akar da diğer birçok bakanla birlikte Erdoğan'a eşlik etmişti. Ziyaretin ardından 2 gün geçmeden COVID-19 testleri pozitif çıktı. Erdoğan'ın kurallar gereği 7 gün boyunca, yani gelecek hafta Cuma gününe kadar karantinada kalması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter üzerinden Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini gönderdi. Bunun yanı sıra Doğu Perinçek, Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Ümit Özdağ gibi birçok siyasi parti lideri de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun temennilerini sosyal medya üzerinden iletti. Erdoğan da tüm liderlere Twitter'dan teşekkür ettiklerini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçmiş olsun dileklerini gönderen isimlerden biri oldu. Erdoğan çiftine Rusya, Ukrayna, Pakistan, Katar, Azerbaycan, Somali, Kosova, Kazakistan ve Yunanistan gibi ülkelerden çok sayıda yabancı lider de geçmiş olsun mesajı iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin koronavirüse yakalanmasıyla ilgili birçok kesimden gelen geçmiş olsun mesajlarının dışında kalanlar da oldu. Halkların Demokratik Partili Hüda Kaya, "Dilerim geçmiş olmasın" tweetiyle tepki çekerken paylaşımını kısa süre sonra sildi. Kaya'nın paylaşımına ise Adalet ve Kalkınma Partili Ömer Çelik, milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz diyerek tepki gösterdi. Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu da attığı tweetinde koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım diye yazdı. Büyükuncu aynı zamanda helva görseli de paylaştı. Bu paylaşımı tepki çeken Büyükuncu daha sonra bir paylaşım daha yaparak helva dedik. Ne kadar da büyük bir kitle o insan için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamadaysa Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve eşinin koronavirüse yakalandığını açıklamalarının ardından yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri de sanal devriye ile sosyal medya platformlarında konuyla ilgili paylaşımları incelemeye aldı. 36 hesapla ilgili hakaret içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle inceleme yürütüldü. Yapılan açıklamaya göre 31'inin yöneticisi tespit edildi. Bu kişilerden 8'i hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son bir gün içinde Türkiye'de 412.352 COVID-19 testi yapıldı. 87.934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarına ilişkin ekip, araç ve gereç sayılarını arttırdıklarını söyledi. Dönmez, Ispartalılara hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız diye seslendi. Yurttaşların kar nedeniyle zor günler yaşadığı Isparta'ya 5 gün elektrik verilemedi. Kar yağışı etkisi altındaki Isparta'da Ramazan Nazlı isimli vatandaşın evinde ölü bulunduğu belirtildi. Polisin Nazlı'nın donarak öldüğü ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Ancak valilikten yapılan açıklamada bu yalanlandı ve yurttaşın ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yurttaşlar elektrik zamları başta olmak üzere yapılan zamları protesto etmek için sokağa çıktı. Polis ve yurttaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşanırken polis bazı bölgelerde kitleye biber gazıyla müdahale etti. Elektrik faturalarına isyan eden bazı kişiler faturaları meydanda yakarak tepki gösterdi. Tayyip istifa, devlet istifa, AKP istifa, DEDAŞ istifa ve kahrolsun DEDAŞ sloganları atan protestocular zamların geri çekilmesini istedi. Gaziantep'te de vatandaşlar yüksek gelen elektrik faturalarından dolayı geçinemiyoruz, insanca bir yaşam istiyoruz sloganıyla yanlarında getirdikleri faturaları ateşe vererek zamları protesto etti. Bu arada elektrik zamlarının geri çekilmesi için enerji şirketlerine dava açacağını duyuran Sol Parti imza kampanyası düzenleyerek yurttaşlardan davaya destek olmalarını istedi. Gelen zamlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan komedyen Cem Yılmaz da hayat pahalılığından yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Serok Ahmet'in Cumhurbaşkanı adayı tarifi Kılıçdaroğlu'nu dışlama üzerine bina edilmiştir sözlerine Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt geldi. MHP lideri Bahçeli'ye yine anlaşılan son dönemlerde muhalefet liderleri arasındaki yakın temaslar sizi çok rahatsız etmiş diye seslenen Davutoğlu, Sayın Bahçeli rahatsız olmuş olabilirsiniz ama ben size kötü haber vereceğim. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğini ortak kader bilinciyle inşa edenlerin günü geliyor ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde 2023'te 100 yıllık hesaplaşma olacak sözleriyle gündeme gelen Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü. Büyükak'ın 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaptığı bir konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna işaret edip 100 yıllık hesaplaşma olacak ifadesini kullanmıştı. Nur cemaatine ait bir evde maruz kaldığı baskı ve gelecek kaygısı sebebiyle hayatına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara için bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız diyen Büyük Birlik Partili Ahmet Namık Akdoğan Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkanı oldu. CHP'li Murat Emir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı bursla gündeme gelen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi Fatih Sayan'ın da 18 yaşındayken üniversiteyi kazandığı yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladığını açıkladı. Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Fatma Betül Sayan Kaya'nın İBB'den aldığı 1,5 milyon TL'ye yakın astronomik burstan sonra bir skandalda kardeşi bakan yardımcısı Fatih Sayan'dan. Paşam daha 18 yaşında üniversiteye başlar başlamaz İBB'ye de başlamış. Aslanlar gibi bankamatik memuru olmuş. Aile boyu talan ifadesini kullandı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık gazetecilerle kahvaltıda buluştu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin izleyeceği yolu anlatan Baş, koltuğu kaldırmak istiyorum diyen her adaya pazarlıksız oy veririz diye konuştu. Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle tutulan gazeteci Sedef Kabaş, kaldığı Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevinden Cumhuriyet Gazetesi'ne mektup yolladı. Sedef Kabaş yazdığı mektupta, "Eğer yargı kararları siyasi erkin baskısı ya da güç odaklarının talimatları doğrultusunda alınıyorsa, eğer mahkemeler sanıkları bizden mi değil mi, inançlı mı, kafir mi, kadın mı, erkek mi, sıradan biri mi, popüler mi, iktidara yakın mı, muhalif mi diye kategorize ediyorsa orada yargıya güven olur mu?" ifadesini kullandı. Süleymaniye Camii'nin önündeki inşaata ilişkin Bilal Erdoğan'ın başkanlığındaki İlim Yayma Vakfı yazılı açıklama yaptı. Vakıftan yapılan açıklamada Süleymaniye'nin süliyetinin korunması için üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ederiz ifadeleri yer aldı. Süleymaniye'deki basın açıklamasına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer de konu hakkında "Biz Fatih'i korumaya ant içtik. Muhafazakarım denen parti korumasa da biz koruyacağız." diye konuştu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da binanın yapıldığı parsel ve adanın onaylı olduğu söylenen AVAN projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmamıştır diye yazdı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 9 Türk lirası 60 kuruştan, 70 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 22 derece, Sydney'de yer yer yağışlı 25, Melbourne'da açık 29, Adelaide'de parçalı bulutlu 33, Perth'te de parçalı bulutlu 24, Hobart'ta genelde açık 23, Brisbane'da muhtemelen sağanak yağışlı 28 ve Darwin'de de sağanak yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç.